Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta yine dop dolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Umarım bir hafta iyi geçmiştir hepimiz için, sizler için, bizler için güzel bir hafta geçmiştir ve önümüzdeki hafta da inşallah güzel geçecektir diye düşünüyoruz.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, benim düşüncem köşesinde bu hafta tabii kültür dediğimizde, sanat dediğimizde bunun en önemli altyapılarından bir tanesi okumak. Dolayısıyla okumak üzerine konuşmak istiyoruz, okumak üzerine düşünmek istiyoruz. Malum bizim dinimizin ilk emri de okudur, oku emriyle başlamaktadır. Fakat gel gör ki sanki bu din mensupları değiliz veya oku emrinin muhatapları değiliz gibi okuma konusunda mesela Batı ülkeleriyle kıyaslandığında biraz geride kalmaktayız. Tabii okuma konusunda geri kaldığımız vakit bununla bağlantılı olarak kültürde, sanatta, ilimde, teknolojide, bütün bu alanlarda da geri kalmak mukadder oluyor. Her ne kadar eğitime büyük yatırımlar yapılsa da okuma alışkanlıkları kazandırılamadığında ne ilim yeteri kadar gelişiyor, ne buna bağlı olarak bilim gelişiyor, teknoloji gelişiyor, ne de kültür, sanat gelişiyor. Her ne kadar çok köklü bir kültürde, sanatta geçmişe sahip olsak bile bunun, bu damarların da zaman zaman beslenmeye ihtiyacı var. Yani çok güçlü damarlara sahip olmak, kültürde, sanatta bir yerlere gelmek için yeterli değil. Aynı zamanda beslenme süreçlerinin bundan sonra da çok sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Beslenme devam etmediği vakit tarihsel arka plan çok güçlü olsa bile bu ağaç çok dal budak salmıyor. Halbuki asıl olan bugün de bu köklü ağacın meyve vermesi, dallarının semalara yükselmesi, arzu ettiğimiz şey bu. Tabii eğitim ve okumak dediğimizde eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız cehaletin bedelini düşünün der Sokrates. Güzel bir sözdür. Yani eğitim belki pahalıdır ama cehaletin bedeli çok daha ağırdır. Biz her şeyden önce toplumsal olarak toplumsal cehaleti, bağnazlığı yenmek için de eğitime yönelmek durumundayız ve buna bağlı olarak da okumak durumundayız. Okumak öyle bir şey ki hem cehaleti yenersiniz hem de kültürde, sanatta böyle daha bedi, eskilerin dediği şekliyle ifade edecek olursak ince zevklere, beğenilere sahip olursunuz. Öbür türlü biraz yani kaba saba bir kültür gelişme durumu da oluyor. Şimdi özellikle kültür sanat dediğimizde sevgili dinleyenler, bu tamamen yetenek işi gibi. Mesela bir güzel sanatlar dediğimizde, evet, bunda yeteneğin payı var mı? Elbette var. Yeteneğin payı büyük mü? Elbette büyük. Fakat öbür taraftan da eğer siz emeği de bu yeteneğin yanına koymazsanız veya yeteneği emekle buluşturmazsanız netice itibarıyla başarı gelmiyor. Başarı bilgi ister, bilginin 4/5 ise ilgidir diye güzel bir söz var. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Şöyle bir örnekle konuyu devam ettireyim sevgili dinleyenler müsaadenizle. Mesela çok verimli topraklara sahibiz diyelim. Yani deyim yerindeyse adam diksen yetişecek topraklara sahip olabiliriz. Fakat oraya siz tohum atmazsanız, o tohuma emek vermezseniz, sulamazsanız, netice itibariyle orada hiçbir şey yetişmeyecektir. Yani toprakların tek başına çok verimli olması, eğer orada emek yoksa hiçbir mahsul vermeyecektir. Yetenek de böyle bir şey. Yani yetenek toprağın verimli olması gibi bir şeydir. Verimli toprağa benzetilebilir. Ama emekle buluşmadığı vakit o toprakların verimli olması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla biz her şeyden önce okuma kültürünü geliştirerek ve güzel sanatlarla ilgili ince, bedi zevklere sahip olarak, kültürün kıymetini bilerek, toplumsal duyarlılık oluşturarak netice itibariyle burada ancak bu şekilde yol almak mümkündür diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, bir sanat eseri ortaya koymak da eğer siz toplumda bunun karşılığı yoksa, bunu takdir edecek, bu beğenide, bu nitelikte, efsafta insanlar yoksa, toplum grupları yoksa, sizin çok güzel sanat eserleri ortaya koymanızın da bir kıymeti harbiyesi yoktur. Mesela Orta Çağ döneminde sanat şöyle gelişmiştir. Mesela Orta Çağ derebeyleri bir sanatçının hamisidir. Dolayısıyla onun o üretimini, sanatsal üretimini desteklerler. Hatta onun hayatını bir anlamda garanti altına alırlar. Dolayısıyla o sadece sanatsal üretim yapar ve o derebeyi de onu destekler. Bizde de bu biraz şöyledir. Mesela bir şair güzel bir şiir yazar. Sultan ona ihsanda bulunur. Mesela bir kese altın ihsan eder. Dolayısıyla bir sanatın da bu anlamda marifet iltifata tabidir diye güzel bir söz var. İltifata tabi olduğu gibi bu sanatın değerini bilecek, değerinden anlayacak bir kitle de, bir muhatap kitle de gerekmekte. Yani sadece okumak dediğimizde, sadece kültür sanat dediğimizde sadece kültür sanat adamları akla gelmiyor. Sadece kültürle, sanatla iştigal eden kimseler akla gelmiyor. Evet, hepimizin öyle böyle bir kültürle, sanatla iç içeliğimiz olması gerekiyor. Öyle böyle bir takım zevklerimizin, bir takım uğraşılarımızın, el emeği, göz nuru dediğimiz zanaatlarımızın olması gerekiyor. Ama bu da bir tarafa. Yani birileri sanat üretecek, sanat yapacak ama birileri de bu sanatı hoş görecek, bu sanattan hoşlanacak ve bu sanatı takdir edecek. Bu ancak böyle gelişecek. Yani kitap okuma konusuna dönecek olursak, kitap okuma konusu suların topyekün yükselmesi gibidir. Yani bir toplum eğer çok okursa orada elbette kültür de sanat da gelişecektir. Ya okumazsa okumadığı vakit bunların çok fazla boy atması mümkün değildir elbette. Sevgili dinleyenler, Çin'de bambu ağaçları var. Böyle bir misalle konuyu taçlandırmak ve bitirmek isterim. Çin'deki bu bambu ağacının bir özelliği var sevgili dinleyenler. Önce ağacın tohumu ekiliyor, sulanıyor, gübreleniyor. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmuyor. Tohum yeniden sulanıp gübreleniyor. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz dahi vermiyor. Üçüncü ve dördüncü yıllarda da her yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanıyor ve gübreleniyor. Fakat inatçı tohum üçüncü ve dördüncü yıllarda da filiz vermiyor. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda bu bambu ağacını gene suyla ve gübreyle buluşturuyorlar, bakımını yapıyorlar. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlıyor. Ve 6 hafta gibi kısa bir sürede tam inanılması güç ama 27 metre boyuna ulaşıyor. Şimdi soru şu. Bu ağaç, Çin bambu ağacı sadece 6 haftada mı 27 metre büyüdü yoksa 5 sene içerisinde mi 27 metre büyüdü? Her ne kadar toprağın yüzüne 5. yılda çıkmış olsa da ve 6 hafta içerisinde boy atmış olsa da elbette o ilk 5 yılında bunda emekleri vardır. Okuma konusu biraz böyledir. Yani okumaya yatırım yaptığınızda, eğitime yatırım yaptığınızda bu hemen karşılık vermeyebilir. Ve hemen bunun karşılığı hani derilemeyebilir. ama biz de kısa süre hemen bahçeye bir şeyler ekelim, hemen onu derelim. Böyle bir yaklaşım vardır. Fakat eğitim uzun erimli, uzun soluklu bir konudur sevgili dinleyenler.
Kitap Dünya.
Değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda Yılkı Atı romanından bahsedeceğiz. Abbas Sayar yazarı, belki duydunuz, belki duymadınız ama ilginç bir kitaptır. Cumhuriyet tarihinin ilginç romancılarından bir tanesinden bahsetmiş oluyoruz. 1970 yılında yazarın bu romanı TRT 1970 Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü kazanmış. Buradan TRT mikrofonlarından da bunu bahsetmiş olalım. Evet değerli dinleyenler, Üssün oğlu İbrahim diye bir köylüden bahsediyoruz. Bu çift sürüyor köyde. Kış gelmek üzere. Tabii yokluk, kıtlık sadece eskiden özellikle köylüler için, insanlar için geçerli değil, hayvanlar için de kış geldiği vakit hani bir tabir vardır. Ölme eşeğim ölme, yaz gelince yonca yersin derler. Bu hayvanlar için söylenmiş bir sözdür. Gerçekten de köy koşullarında bazen hayvanlar için kışlık yem, bitki bulmak fevkalade zordur. Dolayısıyla böyle yarayışlı olmayan hayvanlar da çok bakılmak istemez. Çünkü yok yere yem yiyecektir, yem tüketecektir. Halbuki diğer mesela sağmal ineklere verilecek o yem daha verime dönüşecektir ama öbür taraftan belki artık çok faydalı olmayacak bir ata, bir eşeğe affedersiniz. O anlamda yem vermek boşa sarfiyat gibi gözükecektir. Dolayısıyla köylülerde bu çok fazla, köylük yerlerde çok fazla yaygındır. Kış şartlarında eğer bir at, bir eşek artık yaşlanmışsa bunu dağ başında bırakırlar, kendi kaderine bırakmış olurlar. Bu köyde de böyle bir Üssün oğlu İbrahim de yaşlanmış atını kış yaklaştığı için çocukları vasıtasıyla dağ başlarına bıraktırır, hatta taşlattırır. Fakat bu at akşam olduğu vakit belli bir saatten sonra gene köye döner. Fakat bakar ki gene kapılar kapalıdır. Çünkü aynı zamanda köyde kendi yavrusu vardır. Ertesi gün bu işlemler tekrarlanır. At tekrar dağın başına götürülür. Orada dağın başına bırakılır, hatta taşlanır, bırakılıp gelinir. Fakat at alışıktır, aynı şekilde tekrar köye gelir. Fakat kapılar tekrar kapalıdır. Artık kendi evi bildiği ahıra, dama her neyse girememektedir. Yavrusunu görememektedir. Böyle bir durumla karşılaşılır ve bu durum birkaç gün devam eder. Üçüncü günde İbrahim Kısra fena halde döver. İbrahim inat etmiştir. Bu kış Doru Kısra istememektedir. Yarışlar kazandığı, kendisine para ve itibar kazandırdığı, son olarak da bir tay verdiği günleri hatırlasa bile kış koşullarında bu ata boştan yere yem vermek istememektedir. Ve maalesef bu tür durumlarla çok fazla karşılaşılmaktadır. Ve neticede bir gün sabah çıktıkları vakit at tekrar dağın başına götürülürken orada diğer atlar, hayvanlar yemlemeye giderken, bunlar ayrı vaziyette giderken at yön değiştirir ve alır başını biraz da kırgın ve içerlemiş vaziyette başka yöne, başka istikamete gider. Orada ovada 7-8 tane bu şekilde yılkı atı dediğimiz atla karşılaşır. Demirkır diğer atların reisidir orada karşılaştığı, koruyucudur aynı zamanda. Bunlar birlikte zaman geçirmeye başlarlar. Hava koşulları gittikçe ağırlaşır, soğur, ortalığı kar kaplamıştır. kurtların, aç kurtların ulumaları eksik olmaz ve nihayet kurtların hücumuna uğrarlar. Ama aygır iyi bir savaşçı olduğundan diğerlerini de korumuştur. Sevgili dinleyenler, roman bu atmosferde akıp gider. Bir gün gene bu zorlu koşullarda, dağ başında, kış şartlarında yemlerlerken, kurt ulumaları etraflarında eksik olmazken, doruk kısrağın üzerine müthiş bir yorgunluk çöker. Bu aynı zamanda gönül yorgunluğu demektir. Gözleri kapanmak üzeredir. Sürüden ayrılarak tanımadığı bir köye yönlenir. Bir otluğun altına sığınır. Otun sahibi Hıdır Emmi geleneğe göre atı ahırına çeker, besler ve iyileştirir. İyileştikten sonra tabii tanımadığı bu köyden ayrılmak ister ve onu törenle köyden selametlerler. Ovaya iner inmez arkadaşlarını bulur, aygırla koklaşırlar, gözleri çilkırı arar. Fakat çilkır yoktur çünkü çilkır kurtlara yem olmuştur. Evet sevgili dinleyenler, Şubat ayı gelmiştir, Mart ayı gelmiştir. Atların yüzü gülmektedir çünkü mevsim şartları artık biraz daha iyileşmiştir. Bu arada yılkı tüccarları da ovaya inerler, iki atı yakalayıp götürürler. İbrahim aylardır dağın başına bırakmıştır ama Doruk Isra aklı da hep onda kalmıştır. Ve ovaya gidip oğluna söyler ki ovaya gidip kısrağı geri getirsinler. Atı kolay bir şekilde bulurlar. İbrahim taydan iner, üzerindeki eğeri alır, Doruk'un yanına gider. Düşüncesine göre tay anasının yanına varacak. Onu ürkütmeden alıp geriye İbrahim'e getirecektir. Ana kız bir müddet koklaşırlar. Mustafa yularla yaklaşır. Tam Doruk'un başına geçireceği sırada kısrak şahlanır. Yazıya doğru koşmaya başlar, tayı da arkasından. İbrahim günlerce köy köy yaban atlarını arar, yaz kış demeden arar. Fakat ne kısraktan bir eser vardır ne taydan. Tay ve anası kayıplara karışıp gitmiştir.
Kültür, sanat.
Sevgili dinleyenler, kültür sanatta bu hafta ilginç diyebileceğimiz haberlerle karşınızdayız. Bursa'da Edebiyat Müzesi kapılarını açtı diye bir haber. Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Bursa'nın Nilüfer Belediyesi Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi'nin ardından Edebiyat Müzesi'ni de kente kazandırmış. Edebiyat dünyasının en önemli isimlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın el yazması eserleri ve kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi düzenlenen törenle Gümüştepe Mahallesi'nde açılmış. Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde Behçet Necatigil'in el yazması şiiri, Yaşar Kemal'in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet'in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor. Müzenin mektup odasında Cemal Süreyya'nın Rıfat Ilgaz'a, Atilla İlhan'dan Halet Çambel'e pek çok yazarın 50 adet el yazması mektubu da orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup da dijital olarak sergileniyor. Müzede ayrıca kitap eskizleri, daklolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar yer alıyor. 600'e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi Arşivleri ile yapılan işbirliği sonucu 1180 adet kataloglama girişi de yer alıyor. Değerli dinleyenler, açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müzeler kenti olma yolculuğunda 3. durağı hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını söylüyor. 1999'da Nilüfer'i kültür sanat kenti yapma hedefi koyduklarından bahsediyor başkan. Ve bu üç ana şeyle birlikte, özellikle Edebiyat Müzesi ile birlikte bu üçlü ayağın tamamlandığından bahsediyor. Değerli dinleyenler, açılışa özel Aziz Nesin, Gülten Akın ve Vedat Günyol anısına basılan özel pullar da sergilendi ve hediye edildi diye de haberin detayları yer alıyor. Sevgili dinleyenler, bir diğer haber, medeniyeti kilimlere dokuduk diyeceğiz. Balkanlar, Mısır, Anadolu ve Kafkas coğrafyasına ait kilimlerde yer alan sembolleri çözümleyen Kilimin Sembolleri sergisi ziyarete açıldı. Fransızca yayımlanan bir kitaptan yola çıkarak sergiyi hazırlayan Aylin Koçunyan, kilimler medeniyetlerdeki mesajı sonraki çağlara aktaran bir aracı nesne konumunda diyor. Evet, birçok medeniyetin en önemli kültürel sembollerinden biridir kilimler. Renk ve desenleriyle birlikte kullanılan motifler birçok farklı kültürden izler taşır. Hem bir sanattır hem de çağlar boyu süren kültür. Göçebe kültürde de kral saraylarında da yer bulur. Harbiye'deki Notre Dame de Sion Fransız Kilisesi'nde açılan Kilimin Desenleri başlıklı sergi, bu kilimlerde yer alan sembollerin peşine düşüyor. Ahmet Diler'in önünü çektiği bu şeyde, özellikle sergide, Fransa'da yayınlanan kitaptan yola çıkarak Balkanlar, Mısır, Anadolu ve Kafkaslara ait 19 kilim özellikle yer alıyor. Bukağı, su yolu, el, yıldız, çengel, pıtrak, ejderden oluşan her sembol bir kilimle örneklendiriliyor ve bu sembollerin anlamı ve bölgelerdeki kullanımı ziyaretçilere aktarılıyor. Evet, kültürel etkileşime değinmek istedik diyor Aylin Koçunyan ve sergi hazırlayan Koçunyan, kilimlerin hem kullanımının hem de üretiminin yaygın olduğu yerlerden seçildiğini özellikle vurguluyor. Kilimin halıdan çok daha eski bir ürün olduğuna dikkat çekiyor ve kilimde kullanılan motifler erken kentleşme zamanında birçok toprak kapta ve ya da mağarada çizilen resimlerle büyük benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda düşünülecek olursa kilimler o medeniyetlerin mesajı sonraki çağlara aktaran bir aracı nesne konumunda diyoruz. Evet, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek sergide paralel olarak 3 konferans düzenlenecek. 18 Nisan saat 19'da Belkıs Balpınar'ın Eski Çağlardan 21. Yüzyıla Kilim başlıklı konferans olacak. Ve Fransızca olarak yayınlanan kitabın Türkçe çevirisi ise yolda sevgili dinleyenler. Kilimin Sembolleri başlıklı kitap okuyucuyla buluşmuş olacak. Burada tabii bir hani kilim dokumak, halı dokumak Anadolu'da özellikle aşkla yapılan bir şey. O aşkınızı, sevginizi ne kadar yansıtıyorsanız ortaya çıkan eser o denli bir kültür ve sanat eserine dönüşüyor. Anadolu kadınlarının özellikle eseridir kilimler. Anadolu kadınları kendisini kilimle ifade etmiştir yüzyıllarca ve etmeye de devam etmektedirler.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, son bölümde dizelerden bölümünde bu hafta biraz farklı da bir şey yapacağız. Hem bir şiir okuyacağız, daha doğrusu Nilgün Doruk hem bir şiir seslendirecek, hem de ben size birkaç şiirin özellikle hikayesinden bahsedeceğim. Mesela çok bilindik Ceviz Ağacı şiiri vardır. Cem Karaca da rahmetli seslendirmiştir ama bu Nazım Hikmet'in şiiridir. Gülhane Parkı'ndaki bir ceviz ağacının altında sevgilisini beklerken Tabi o ara aranmaktadır polis tarafından. Polis çıka gelir. Devriye gezmektedir. Tabi paçayı kaptırmamak için Nazım Hikmet de ağacın tepesine çıkmak durumunda kalır. O ara sevgilisi de gelir, ağacın altında buluşacaklardır. Nazım'ı tabii bekler, fakat Nazım'ın ağacın tepesinde olduğundan haberi yoktur. Piraye'dir gelen sevgilisi. Polis korkusundan dolayı da Nazım ağaçtan seslenememektedir. Ve orada çıkartır kalemi, kağıdı ve orada meşhur Ceviz Ağacı şiirini kaleme alır. Evet, Yahya Kemal'in Sessiz Gemi, birazdan onu seslendirecek Nilgün Doruk. Şiirinin hikayesi de ilginçtir. Yahya Kemal'in büyük aşkı Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım için yazılmıştır bu şiir. Yahya Kemal, Nazım Hikmet'in aynı zamanda hocasıdır biliyorsunuz. Celile Hanım'la Hikmet Bey, yani Nazım'ın babası, arasında bir geçimsizlik de baş göstermiştir. Birbirinden ayrılmışlardır, uzaklaşmışlardır daha doğrusu. Celile Hanım böyle bir zaman zamanda tanışır oğlunun hocasıyla. Zaten Celile Hanım'ın güzelliği de dillere destandır o dönemde. Celile Hanım bu aşkı evliliğe taşımak için ilk adımı atmıştır ve kocasından boşanmıştır. Hocası ve annesi arasındaki ilişkiyi duyan Nazım Hikmet bir kağıda şunları yazar ve Yahya Kemal'in cebine koyar. Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz demektedir Nazım. Gerçi Yahya Kemal'le Celile Hanım Nazım'ın bu uyarısından çok etkilenmemişlerdir. Aşkları devam eder, fakat Yahya Kemal de bir türlü evliliğe yanaşmaz. Fakat birbirlerinden de kopamazlar. Celile'ye olan duyguları o hale gelmiştir ki mesela 1916 sonbaharında Nişantaşı'ndaki evini düzenlemek için İstanbul'a inmektedir Celile Hanım. Ben müthiş muzdariptim der Yahya Kemal. Artık vapur giderken iskeleden mendil sallamalar, ağlamalar. O gidinceye kadar ada dop doluydu, gider gitmez sanki boşalıverdi der. Ve Sessiz Gemi şiiri böylece doğar. Yahya Kemal'in aşkı Celile Hanım'ın adadan gemiyle uzaklaşırken yaşadığı çaresizliği anlatmaktadır bu şiir. Evet, bir örnek daha verelim, sonra da Nilgün Doruk'la sizi baş başa bırakalım. Cemal Süreya'nın Üvercinka şiirinin hikayesi de ilginçtir. Hikaye bu ya, Seniha yani eşi hamileyken genç bir kızla tanışır Cemal Süreya ve aralarında bir aşk başlar. Bu genç kızın ne adını bilen ne de yüzünü gören kimse olmayacaktır. Süreyya'nın hayatındaki bu sır Türk şiirinin en güzel ve gizemli şiirlerinden birini ortaya çıkaracak ve Süreyya da şöhret kazandıracaktır. Yalnız Süreyya bir karar vermek durumunda kalmıştır. Eşi Seniha çocuklarını doğurmak üzeredir ve Süreyya kararını verir. Üvercinka ile ayrılık kararı alırken bir Ağustos günü şu satırlar dökülür dizelere. Acıların adını Ağustos koymalılar. Söz konusu kızın Afrikalı olduğunu söyleyenler de çıkmıştır ama sıkça Afrika deyişi geçse bile bunun doğruluğu bugüne kadar ortaya konulamamıştır. Evet, şiirlerin böyle hikayeleri de vardır sevgili dinleyenler. Şimdi biraz önce hikayesini okuduğumuz Yahya Kemal'den Sessiz Gemi şiirini Nilgün Doruk seslendirecek. Sizleri bu güzel şiirle baş başa bırakıyoruz. Ve sevgili dinleyenler, gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.